Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 22. ayrım. Katil trans halini artık çok sık yaşıyordu. Hemen hemen her gece. Şiddetle arzuladığı öbür benliğini yok etmenin zafere ulaşacağının göstergesiydi bu. Evet, yakın bir gelecekte o korkak ve sünepe herifi tamamen yok edecek, içinden silip atacaktı bütünüyle. Mutlak bir zafer ve iblisin kesin başarısı olacaktı. Köşkün içindeydi şimdi, anılarıyla baş başa. Buz gibi taşlarda yalın ayak siyah kapıya yaklaşıyordu. İçi o gece yaşadıklarının derin korkusuyla dolu, o yaz gecesinin henüz 15 yaşındaki bir çocuğun ruhunda doğuracağı büyük yıkımdan habersiz. Bodrum kapısının önünde durdu. O zamana kadar gömülü olan o anılar birdenbire fışkırmış, yüze çıkmıştı. Korkunun ötesinde bir yerdeydi. Duygularını anlatacak kelimeler yoktu. Siyah bodrum kapısına dokunamıyordu. İçeriden gelen sesleri duyuyordu sadece. Bunun bir yanılgı olduğunun bilincindeydi. O sesler, o feryat ve iniltiler 15 sene evvel yaşanmıştı. Kulaklarındaki titreşimler yıllar öncesine ait olmalıydı. Çığlıklar annesine aitti. Gaddar babası yine annesini dövüyordu. Acımasızca, hunharca, kan revan içinde bırakacaktı yine. Katil 15 yaşındayken de babasından korkardı. Onu da bodruma çeker, ellerini bağlar, belindeki kemerini çözerek haince kemeri kırbaç gibi vücuduna indirirdi. Hem de saatlerce, acımasızca, öldüresiye. Bu gece katil nedense bodruma girmeye çekiniyor, beynindeki o seslerin dinmesini bekliyordu. Aynı anda hem geçmişi hem de hali yaşar gibiydi. Tüm vücudunu ter kaplamıştı yine. Korku kadar da kafasındaki karışıklıkla boğuşuyordu. Sesler yanılgıydı. İçeride kimsenin olmadığını, yalnızca kötü anıların yer aldığını biliyordu. Ama yine de duraladı. Elindeki anahtarı kilide sokamadı. Geçmiş zamanla şimdiki zaman birlikte eriyor, tek ve bütün oluyordu. Katil zaman boyutunu idrak edemeyecek haldeydi. Nihayet mezbaha diye nitelediği bodrumun kilidini çevirdi. Sanki derin bir boşluğa adımını atıyordu. Çevresi karanlık bir geceyle kaplıydı. Tavan mürekkep gibi kapkara. Duvarlar da öyleydi. Hatta yerlerde. Sonra birden her yan aydınlanıverdi. Yarı çıplak annesinin hayali belirdi. Baygın, dayağın şiddetinden kendinden geçmiş olmalıydı. Dudakları yarılmış, yüzü sapsarı, çıplak yerlerinde şeritler halinde akan ince kan izleri, başı inkar ifadesiyle sürekli sallanıyor, kocasının ithamlarını kabullenemez vaziyette inliyor. Elleri arkasından bağlı. Bodrumda tek bir ışık var, tepeden sallanan çıplak ampul. Katil henüz bodrumun elektrik düğmesini açmadığının farkında ama gözlerinin önündeki sahne 15 yıl öncesine ait, bunu biliyor. Elleri titreyerek duvardaki elektrik düğmesine gidiyor ve çeviriyor. Eski, üstü tozlanmış ampulden pis ve sarı bir ışık etrafa saçılıyor. Hayalindeki sahnenin kaybolacağını sanıyor katil fakat yanılıyor. Her şey aynıyla yerli yerinde. Şimdi çizgili pijama altıyla babasını da görüyor. Üstü çıplak, kıllı göğsü ter içinde. Ter damlacıkları bedeninden süzülüyor. İğrenç yüzünde kahredici bir gülümseme var. Katilin midesi bulanıyor ama bulanan midenin 15 yaşındaki haline mi yoksa 30 yaşındaki bu haline mi ait olduğunu kestiremiyor. Katil şaşkın. Dizlerinin bağı çözülüyor sanki. Babasına duyduğu nefret doruğa ulaşıyor. Gözleri yeniden zavallı annesine kayıyor. Onu 15 yaşının saflığı içinde hiç anlamıyor zaten. Bunca anlamsız sadakate, bunca çektiği eziyete bir mana veremiyor. Neden? Niçin bu adamın işkencelerine katlanıyor? Neden ruhunu bu adama satıyor sanki? Neden terk etmiyor onu? Küçük beyni bu muammayı çözemediği gibi aklı da bir türlü kabullenemiyor. Sadece kızıyor. Kişiliksiz ve çaresiz bulduğu annesine köpürüyor. İçi hınç ve hınç nefret dolu. Babasına kötü kötü bakıyor. Birisinin bu gidişata dur demesi gerektiğinin farkında. Çık dışarı diye bağırıyor babası. İlk defa o an babasına isyan ederek bağırıyor. Yeter artık, buna bir son ver. Biz senin kölen değiliz, bizi dövemezsin. Kendi de bu karşı çıkışının şaşkınlığı içinde. Ağzından çıkan kelimeleri nasıl söylediğini bilemiyor. Babasının büsbütün kızacağına, kendisini de döveceğine inanıyor. Ama umrunda değil artık, köprüleri attığının farkında. Gerekirse karşı çıkacak, babasına el kaldıracak. Annesinin kanına bulaşmış kemer suratında patlıyor. Müthiş canı yanıyor birden. Yüzü sızlamaya başlıyor. Belki de kanıyor. Dehşete kapılıyor çocuk. Yine de kararsız. Acıyla annesine bakıyor. Kadının başı önüne düşmüş, artık olanlardan habersiz sanki. Çocuğun ondan medet uman bir hali var. Annesinin kendisini desteklemesi için bir iki laf etmesini bekliyor. Ama kadın konuşmuyor ve konuşacak halde değil. Bakışlarını alamıyor annesinden. Körpe yüreğini müthiş bir korku kaplıyor. Kadının hareketsizliğinden ilk defa gerçeği anladığını sezinliyor. Bu kımıldamayışın, her şeye bigane kalışın ancak tek bir nedenden kaynaklanabileceğini dehşetle fark ediyor. Annesi ölmüştür. Ama bunu bir türlü kabullenmek istemiyor. Ruhu cendereye girmiş gibi daralıyor. İnanmaz gözlerle yarı çıplak kadına bakıyor. Yüzüne inen kemerin acısını unutarak annesine yaklaşıyor. Kadının kan revan içindeki yüzünü avuçlarının arasına alarak Dikkatle inceliyor. Kadın hala soluk almaktadır. Onu öldürmene izin vermeyeceğim diye babasına dönüyor ve hızla üzerine atlıyor. Artık kendini boşlukta duyumsuyor genç çocuk. Her şey siliniyor beyninden. Hırs, intikam ve özgürlük arzusuyla yanıp tutuşmaya başlıyor. Havada uçuyor adeta. Taş zeminin üzerine odaklanan ışığın gerisine, kara sonsuzluğun içine. Sonra birlikte duvara tosluyorlar. Katil bağırdığını, yumruklar savurduğunu anımsıyor. Ama 15 yaşında ve çok incedir o tarihte. Babası ise olgunluk çağında, adeleli ve güçlü bir erkek. Kolaylıkla onu zapt ediyor. Sonra yere doğru savuruyor. Uzayda uçar gibi havalanıp yere çarpıyor çocuk. Soluğu kesiliyor. Babası onu yere yatırıp bir dizini göğsüne yaslıyor. Neredeyse çarpıntıdan kalbi duracak çocuğun. Çaresiz ve ümitsiz. Yenik düştüğünü, hiçbir şey yapamayacağını anlıyor. İçinde başka bir karanlık oluşuyor. Çevresindeki karanlıktan daha derin ve çukurca. Acizliğine ağlamak istiyor. Orospunun dölü diye bağırıyor babası. Buna da bir anlam veremiyor çocuk. Babasının niye böyle aşağıladığını anlamıyor. Birden tiz ve metal bir vınlama ile gözlerini aralıyor. Babasının elinde karanlıkta ışıldayan çelik bir nesne vardır. Onu gırtlağına değdiriyor. Boğazına saplayacak gibi. Elindeki aletin daha sonralara çok işine yarayacak olan sustalı olduğunu bilmemektedir henüz. Senin gırtlağını keseceğim piç. Ben piç değilim, senin oğlunum. Adam nefretle sırıtıyor. Öyle mi sanıyorsun? O anda babasının suratına nasıl baktığını hiç unutamıyor. Ne demek istiyor acaba diye düşünüyor. Neyi ima etmek istiyor babası acaba? Gerçekten piç olduğunu mu? Ama bu nasıl olur? Havsala almıyor bir türlü. Katilin midesi bulanmaya devam ediyordu. Çıplak ayakları taş zemine basmaktan üşümüştü. Duvardaki komandatörü gözünün önünden hayaller gitsin diye bir iki defa daha çevirdi. Bodrum kararıp aydınlandı üst üste. Silkinip gözlerini açıp kapadı. Bomboştu şimdi bodrum. Ne annesinin ne de babasının hayali yoktu artık. Derin derin soludu. Titremesi devam ediyordu. Son gelişindeki bodruma yuva yapan kuşu anımsadı. Etrafa bakındı. Kanat çırpışlarını duyamıyordu artık. Kuş yuvadan uçmuş olmalıydı. Kendini yatağın üstüne attı. Ağlamak geliyordu içinden. Bu hayra alamet değildi. Zayıf düştüğünün, iradesinin gücünü kaybettiğinin ifadesiydi. İnanamıyordu. Ama o salak ruh yeniden bedenine hakim olmaya çalışıyordu. Direndi, beceremedi. O lanet kasılmalar başlamıştı yine. Yüzü koyun yattığı yatakta parmaklarını çarşafa geçirdi. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Son gücünü harcadı. Bedenini istiladan korumaya çalıştı. Sonra her şey silindi birden. Katil ruh zerreciklere bölünüp dağılmış gibi bedenden uzaklaştı. Artık yataktaki şairdi. Güçsüz ve dirençsiz. Olayların önüne geçemeyen korkak ve kişiliksiz biçare. Ağlıyordu. Derin derin soluklar aldı. Ağır ağır yatağın içinde doğruldu. Müthiş yorgundu. Genellikle iblis ruhunu ele geçirdiğinde her şeyi anımsar fakat ona engel olamazdı. Oysa bu gece neler olduğunu hiç anımsayamıyordu. Bu hal ilk defa başına geldiğinden korkuyla fırladı yataktan. Yoksa yeni birini daha mı öldürmüştü? Beyni bomboştu sanki. Üstüne başına baktı. Sırtında pijamaları vardı sadece ve yalın ayaktı. Sustalısı üstünde değildi. Yine de emin olamadı. Belki o canavar eve dönmüş ve soyunmuş da olabilirdi. Sustalının bulunduğu yeri biliyordu. Ürke ürke dolabın kapağını açtı. Kanlı ceketinin sağ dış cebine baktı. Sustalı yerindeydi ve temizdi. Onu kullanmamıştı demek bu gece. Kanlı ceket ona sevdiği kızı hatırlattı yeniden. Ceketi temizlemeciye veremiyordu. Nilüfer'in kanını görmek perişan etti şairi. Dolabın önünde iki büklüm kalarak yavaş yavaş yere çöktü. Bu yükü taşıyamayacaktı artık. Kendinden nefret ediyordu. Başını dizlerinin üzerine yaslayıp hüngür hüngür ağlamaya devam etti. Bunun sonu yoktu ve her geçen gün durum biraz daha kötüye gidiyordu. Neden sonra ağlaması kesildi. Bu defa da içini bir korku kapladı. Acaba bu gece neler olmuştu? Nereye gitmişti? Katil sırtında pijamasıyla sokağa çıkmazdı. O halde de melanet olmuştu. Çıplak ayaklarına gözü takıldı. Tabanları kirli ve pisti. İlk aklına gelen köşkün bodrumu oldu. İblis herhalde yine bu gece bodruma gitmiş olmalıydı. Sık sık oraya gider, adeta günah çıkarırdı. Onu oraya çeken suçluluk duygusu vardı çünkü. Sevinir gibi oldu. En azından yeni bir cinayet işlememişti bu gece. Daha sonra içini yeis ve elem kapladı. Bazen iblisin neler yapacağını önceden tahmin ve tasavvur edebiliyordu. Ne de olsa aynı bedeni paylaşıyorlardı. Aklına gelen olasılık tüylerini ürpertti. Hayır, bu mümkün değildi, yanılıyordu. Düşünmek bile istemedi. Sevdiği kızın ölümüne mani olamamıştı ama diğerlerine bir kötülük gelmesini istemiyordu. Kesinlikle istemiyordu. Bu olasılığı hiç düşünmemişti. Yoksa kendi korkusu mu iblisi yönlendiriyordu? Bu mümkün müydü? Bir an paniğe kapılır gibi oldu. Şayet aklından geçenler doğruysa hiç şansı yok sayılırdı. İblis rahatlıkla onun ruhunu okuyor ve dilediğini yapabiliyordu. Normal halindeyken asla cesaret edemediği şeylere. Ama normal kimdi? Kendisi mi yoksa iblis mi? Öbür ruha iblis adını vermişti. Onun kötülüğü temsil ettiğini sanıyordu. Fakat gerçekte aynı beden içinde iki farklı ruh muydular? Yoksa bütün bunlar hasta bir beynin yarattığı safsata mıydı? İliklerine kadar titredi. Bir şekilde bu yaşama son vermeliydi. Artık mücadele gücü tükenmişti. Eskiden çok nadir ortaya çıkan öteki benlik şimdi sık sık onu esir alıyor ve dilediğini yaptırıyordu. Kontrol imkanı ve gücü kalmamıştı. İntihar diye mırıldandı. Tek şansı buydu. Ancak intihar ederek bu felaketi önleyebilirdi. Nilüfer'in ölümünün üzerinden 12 gün geçmişti. Polis her zamanki gibi yeni bir ilerleme kaydedememiş, en kötüsü de kamuoyu artık olaylar adeta kanıksamış gibi bir havaya bürünmüştü. Cinayetlerin sapık bir katil tarafından işlendiği haberi etrafa yayılınca duyulan tepki ve sansasyon azalmış, halkın ilgisi kaybolmaya yüz tutmuş, nitekim Nilüfer olayda kısa sürede gündemdeki yerini kaybetmişti. Gazeteler, televizyonlar, başka haberleri konu ediyorlar, cinayetlerden hiç bahsetmiyorlardı artık. Ama Tülay hala bu işe kafa patlatıyordu. Ağustos ayının ilk haftasındaydılar. Berbat bir gün geçmişti yine. Yorgunluktan bitkindi. Bütün bir günü dışarıda haber peşinde koşarak geçirmişti. Lalil'deki bir lokantada mutfak tüpü patlaması yaşanmış, bir kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Sabahtan öğleye kadar o işin peşinde koşmuş, öğleden sonra da ekibi alarak devlet bakanlarından birinin Yeni Bosna'daki bir sanayi tesisine açışının görüntülerini almak için uğraşmıştı. Bakan Hazretleri 3 saat gecikmeyle teşrif ettiklerinden ayaklarına kara sular inmişti kızcağızın. Bazen Cahit'in şaka yollu takılmalarına hak veriyordu içinden. Bu meslek gerçekten bir kız için zordu. Ne var ki bütün müşkülatına rağmen işini seviyor ve sıkıntılarına gık demeden katlanıyordu. Aksi gibi gecede nöbet onundu. Biraz da çaresizlikten. Cahit grip olmuş, Nizam da yaz ishaline yakalanmıştı. İkisi de bir haftadan beri ortalarda yoktular. Serdar, Nuri ve Özlem'le durumu idare etmeye çalışıyorlardı. Haber kadrosu zaten dardı. 2 kişi de devre dışı kalınca iş yükü iyice ağırlaşmıştı. Kanala döndüğünde saat akşamın 7'si olmuştu. Neyse ki görüntüleri yetiştirmişlerdi. Yorgunluktan bitkin bir şekilde masasına çöktü. O gece Serdar da nöbetteydi. ''Yeni bir vukuat var mı?'' diye sordu. ''Yok'' dedi Serdar. ''İnşallah gece sakin geçer. Bitkin görünüyorsun. Bitkin de laf mı? Anam ağladı bugün. Öğle yemeği bile yiyemedim. Karnım zil çalıyor. Hadi gidip aşağıda bir şeyler atıştıralım. Bakarsın yeni bir iş çıkar, akşam yemeği de yiyemezsin.'' Tülay öyle yorgundu ki masasından kalkacak mecali kalmamıştı. ''Sen in'' diye mırıldandı. ''Burayı yalnız bırakmayalım. Ben de biraz kendime gelirim. Aşağıdan bir şeyler ister misin?'' ''Sağ ol'' dedi Tülay. Serdar gidince yalnız kaldığı odada bacaklarını masanın üzerine dayadı. Bütün gün sıcaktan bunalmıştı. Koltuklarının altı leş gibi ter kokuyordu. Bu kokudan nefret ederdi. Şu an en arzuladığı şey ılık bir duştu. Ne yazık ki öyle bir şansı da yoktu yarın sabaha kadar. Yarın evine dönünce saatlerce suyun altında kalıp derin bir uyku çekmeyi düşledi. Çantasında her zaman deodorant taşırdı. Hazır burada yalnızken koltuk altlarına sürmeyi düşündü. Tam elini çantasına atarken 2 gündür Cahit'i aramadığını hatırladı. Çok ayıp olmuştu. Ama ihmalinden değil, işlerin yoğunluğundan arayamamıştı sevgilisini. Telefonu kavrarken bir an düşündü. Cahit gerçekten onun sevgilisi miydi? Ortaköy'de yedikleri o yemekten beri sanki genç adam kendisine biraz mesafeli duruyor, incinmiş gibi davranıyordu. Evlenme isteğini geri çevirmesine gücenmişti. Reseptörü kaldırdı ama numaraları çeviremedi bir türlü. Kararsız kaldı. Bir haftadır onu göremediği için üzülüyordu. Evine bir geçmiş olsun diye uğrayamamıştı da. Uğraması lazımdı fakat gidememişti işte. Sebep işlerin çokluğu da değildi. İstese bir fırsat bulurdu. Telefonu yerine koydu, düşünmeye başladı. Evet, ondan hoşlanıyordu. Belki de seviyordu. Ama duygularından emin değildi. Şimdiye kadar aşk denen şeyi galiba hiç yaşamamıştı. Şayet aşk bu ise hiç de mübalağa edildiği gibi bir şey değildi. Korkulacak bir yanı da yoktu. Ama anlamadığı noktalar da vardı. Mesela uzun süre hislerini açıklaması için ondan bir davranış beklemiş, Cahit duygularını ifade edince de ona gereken yakınlığı göstermemişti. Nedenini tayin edemiyordu, üstelik çocukcağız ileriye gitmiş ve kendisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Daha ne bekleyebilirdi ki, yoksa yanılıyor muydu? Cahit'e duyduğu sağlam bir arkadaşlık hissinden öteye değil miydi? Karar veremedi. Zaten öyle yorgundu ki bu işi düşünmeyi daha sonraya bıraktı. Tekrar telefona uzandı. Fazla uzun konuşmadılar. Cahit'in sesi yine soğuktu. Tülay anladığı halde anlamazlığa geldi. İyileşmişti ve yarın işe geleceğini söyledi. Telefonu kapattığında sarsılmış ve huzursuz olmuştu genç kız. Başını ellerinin arasına alıp düşüncelere daldı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyordu. Serdar'ın sesiyle irkildi. ''Ne o, kestiriyor muydun yoksa? Ne gezer, çöküp kalmışım.'' diye geçiştirdi oğlanın sorusunu. ''Yahu Cahit'le Nizam da iyi kaytardılar ha.'' diye mırıldandı Serdar. ''Gelmeye niyetleri yok galiba.'' Kendilerine yeni bir iş falan mı ayarlıyorlar? Tülay bezgin bir şekilde homurdandı. Az evvel Cahit'i aradım. İyileşmiş. Yarın geliyormuş işte. Ya Nizam? Bilmem. Ona telefon etmedim. Kız yaptığı gafı anlamış gibi utandı. Alt tarafı, o da arkadaşlarıydı ve ona da bir telefon etmesi gerekirdi. Sahi diye mırıldandı. Ayıp olacak. Çocuğu bir arayalım ama evinin numarası bende yok. Sen biliyor musun? Bende sadece cebi var. Tamam, cebinden ararız. Versene numarayı. Serdar ezbere biliyordu. Numarayı kıza yazdırırken Tülay birden sordu. Kuzum, Nizam nerede oturuyor? Çengelköy'de. Semtin adını işitmek irkilmesine yol açmıştı Tülay'ın. Hayretle Serdar'a baktı. Çengelköy'de mi? Evet, niye şaştın? Aslında şaşırması için hiçbir gerek yoktu. Ama Çengelköy'ü hep o canavar katilin oturduğu yer olarak düşünmüştü. İrkilmesi o adı duymasındandı. Gayri ihtiyari kaşları çatıldı. Aklına sevimsiz ve hiç de hoş olmayan bir yığın soru üşüştü. Acaba Nizam niye bundan daha önce hiç bahsetmemişti? Her şeye rağmen Boğaz'ın o semte ufak ve nüfusun seyrek olduğu bir yerleşim merkeziydi. İnsanlar birbirlerini tanırdı ve Nizam katilin Çengelköy'de oturduğundan şüphelendiklerini biliyordu. Buna rağmen hiçbir açıklama getirmemişti. Hiç kuşkusuz bu, onu tanıdığı anlamına gelmezdi. Ama neden kendinin de o semtte oturduğunu söylememişti? En azından daha rahat bir araştırma yapabilirdi orada. Nefesi tutulur gibi oldu bir an. Nizam da sakallı ve uzun boyluydu. Tıpkı katil gibi. En önemlisi, o da bir şairdi. Oynatıyorum galiba, diye düşündü. Akla gelebilecek en mantıksız faraziyeydi bu. Nizam'ın katil olabileceğini düşünmek çok komikti. Bunlar sadece tatsız bir rastlantıydı. Bu mantıkla hareket ederse Çengelköy'de oturan her sakallı adamı katil diye suçlamak mümkün olurdu. Bir an düşündüklerinden utandı. Gözünün önüne Nizam'ın çekingen, uysal ve biraz da mahcup hali geldi. Ondan her şey olabilir ama öyle bir canavar asla çıkamazdı. ''Niye telefon etmiyorsun?'' Masanın önünde dikilen Serdar soruyordu bu suali. Tülay toparlanmaya çalıştı. ''Rahatsız etmeyelim.'' ''Ne rahatsızı canım? Asıl aramazsa kayıp olacak.'' ''O da doğru ya.'' dedi Tülay. Sonra numaraları tuşladı. 22. ayrımın sonu sayfa 296. Devamı 23. ayrımda.